Kardeşler hepinize günaydınlar, tüm aydınlar, esenlikler. Rabbin evine, Antalya İncil Kilisesi'ne hoş geldiniz. Bugün burada birlikte olmak çok değerli. Bu sıcak havada, klimanın altında, huzur içerisinde Rab'a ezgilerimizi söyledik. Aslında kilisenin değeriyle ilgili bugün özellikle konuşacağım. Yani sağlıklı Hristiyanlar nasıl olunur? Ona biraz bakacağım. Sağ ol. O boğuk ses gitti. Sağlıklı bir Hristiyan ne demektir? Neyle olur? Nasıl olur? Evet, Hristiyan olmak var. Bir de işin sağlıklısı ve sağlıksızı var tabii ki. Ama aynı zamanda da yani içmen Hristiyan olup Rabbin sözünü gerçekten hiç yerine getirmemek var. Bu tarz şeylerden Rab bizi korusun. Amacımız da kimseyi yargılamak değil. Aslında bugün birbirimizi teşvik etmek. Bugün Rab'in sözlerine bakmak. Çünkü her birimiz hata yapabiliyoruz. Ben dahil. Hepimiz bazen hayatımızın inişli çıkışlı dönemlerinden geçebiliyoruz. Ama bence değerli olan şey işte tam olarak böyle zamanlarda kiliseyle, kardeşlerimizle, dostlarımızla birbirimizi Tanrı'ya itmek. Aslında birbirimize teşvik olmak, onu yüceltmek, ondan bir nevi feyiz almak, esenlik içerisinde onunla birlikte yürümek. Bu vaazı yıllar önce vermiştim ben. Yani yine üstünde düşünüp bazı değişiklikler yaparak bu konuda konuşmanın zamanının geldiğini düşündüm. Neden? Çünkü Konyaaltı Kilisemiz açıldı, oraya birçokları gitti. Bu kiliseye yeni gelen, iman eden birçok kardeşimiz oldu. O yüzden hep birlikte belki de kilisenin önemini ne demek olduğunu yeniden anlarız. Üzerinde düşünürüz ve eminim Tanrı da her birimizin yüreğine farklı bir şekilde konuşur. Bir araştırmaya göre insanların kiliseye gitmemelerinin en önemli sebepleri sorulmuş. Yani neden bir kiliseye gitmiyorsun, neden bir kiliseye katılmıyorsun? Özellikle üç büyük neden çıkmış ortaya bu araştırmalarda. Eminim tahmin edeceğiniz şeyler değildir. Birincisi, demişler ki inancımı farklı şekillerde uyguluyorum. O yüzden kiliseye gitmek çok önemli değil benim için. Yani ben inancımı yaşıyorum işte bir şekilde uyguluyorum. İkincisi, demişler ki cemaati, dini hizmetleri, öyle ortamları pek sevmiyorum. Ben Hristiyanım ama ben evimde kutsal kitabımı okuyorum. Çok öyle oraya gitmiyorum. Bu cevaptan bile belli ki kutsal kitabı anlamıyorsunuz zaten. Üçüncüsü, sevdiğim bir kilise, bir ibadethane bulamadım. O yüzden kiliseye gitmiyorum. Dikkat ederseniz bu sebeplerin hiçbiri ama hiçbiri Tanrı'nın sözünü temel alan söylemler değil. Yani bu söze göre şu şu şu olduğu için gitmiyorum diyebilen hiç kimse yok aslında. Bu sözü gerçekten bilen, Rab'in sözüne gerçekten ikna olan birinin kiliseye gitmemek için anlaşılabilir, kabul edilebilir bir bahane sunabileceğine ben inanmıyorum. Öyle bir şey yoktur. Sorular, sohbetler bazen sonra konuşuluyor, burada değil. Hepsi aslında kişisel, duygusal sebeplerdir, biliyor musunuz? Kimisi kişisel olarak bir şeyler yaşamış, kimisi duygusal olarak bir şeyler yaşamış. Ve bugünkü konumuz özellikle bir araya gelmekle ilgili. En azından bugünle alakalı. Bir araya gelmenin önemiyle ilgili. Ben yaklaşık 13-14 yıldır herhalde hizmet ediyorum. Ve kilisede hayatım boyunca, burada da başka şehirlerde de küsüp alınıp giden birçok insan tanıdım. Kilisede bir kardeşe küsmüş, kilisede bir kişiye küsmüş, işte ya da kendince bir şeyi yanlış anlamış. O şekilde küsüp kiliseden ayrılan birçok insan tanıdım. Kimi zaman da sözde Hristiyanım deyip ama kiliseye gitmeye gerek olmadığını söyleyen insanlarla karşılaştım, tanıştım. İnternetten ibadet ediyorum diyenleri duydum. Ben internetten ibadet ediyorum. O da güzel. Sırf o yüzden canlı yayınları kestik biz bir ara. Bazı kardeşler kiliseye geliyor. Bir başkası selam vermedi diye kiliseye gelmek istemiyor artık. Ha, o bana selam vermedi, beni gördü. O yüzden artık kiliseye gitmiyorum. Bazıları bir tartışma yaşadığı için onunla aynı yerde bulunmak istemiyorum diyor. Yani sanki burada otursa öbürü orada otursa ne olacak? Havayı soluyunca zehirlenecek misin? Zehirlenmeyeceğim. Yani türlü türlü şeyler var. Bazı kişiler işte diğerlerini ikiyüzlülükle suçlayıp kiliseye gelmiyor. Bazı kişiler dedikodu yapmakla suçlayıp kiliseyi terk ediyor. Bunun gibi birçok farklı sebeplerle insanlar kiliseye gelmiyor ya da kiliseye gelmenin önemini küçümsüyor maalesef. Maalesef yani o kadar yanlış ki aslında birazdan bakacağımız ayetlerde göreceğiz. Aslında kendilerini o kadar büyük bir değerden mahrum bırakıyorlar ki böyle kişiler. Ama ve aynı zamanda Tanrı'nın sözünü uygulamayı o kadar bir kenara bırakıyorlar ki hiç farkında değiller. Kiliseyi hayattan çıkarınca neyi hayattan çıkarttıklarının aslında farkında değiller. Ha bir de bazıları alınıyor ama benim protestan gevşekliği dediğim, çok affedersiniz, bir şeyden dolayı. Nasılsa protesto ediyoruz, biz her şeyi protesto ediyoruz. İşte sadece imanla kurtuluyoruz. İşte iman ettik zaten bir şey yapmamıza gerek yok, kiliseye niye gidelim? Kardeşim imanı anladın mı? Gelsene biraz bir sohbet edelim, bir çay içelim, biraz konuşalım. İşte ekstra bir şey yapmama gerek yok, kiliseye gitmesek de yaklaşımları var. Neyse, yani burada çok geniş bir yelpazemiz var. Ama aslında her bu geniş yelpaze dediğim herhalde 30'a yakın bir şey saydım. Bilmiyorum, sayarken yoruldum. Bunların hepsinin bir çözümü var aslında. Bunların hepsinin tek bir çözümü var. Ve bu kardeşlerin aslında bunlara bakmaları gerekiyor. Şimdiye kadar gelmeme nedenleri olarak kişisel nedenler saydık. Duygusal nedenler saydık. Tartışmalardan doğan, alınganlıklardan doğan bazı şeylerden dolayı olduğundan bahsettik. Onlar farklı bir şey. Fakat kiliseye gelmemek, bir araya gelmekten vazgeçmenin nedenleri arasında bunların dışında farklı nedenler de var. Biliyor musunuz? Bu kadar şey saydık, daha farklı nedenler nelermiş? Mesela sadece hafta sonlarımız var diyerek güzel bahanelerle de kiliseye gelmeyi bırakabiliyoruz. Yani pazar günü bu ülkede tatil yapılıyor ama biz pazar günü ibadet yapıyoruz. Sadece hafta sonu var. Tamam anlıyorum ama bir noktaya kadar. Bazıları ailemizle bir yere gitmek istiyoruz, çocuğumuzla zaman geçirmek. Sadece hafta sonlarım var bir yerler keşfedeyim demekten dolayı gelmiyoruz. Bazılarımız evi temizlemem gerekiyor diyoruz. Bazıları onarılması gereken şeyler var onları onarmam gerekiyor diyoruz. Bazıları kendime zaman ayırmam lazım. Yani bir pazarım var ben kendime zaman ayıracağım diyor. Bunlar kötü yanlış şeyler değil. Kimse beni yanlış anlamasın. Özellikle geçen hafta pikniğe gittiğimi bildiğim bazı kişiler falan. Bunlar yanlış şeyler değil. Yani geçen hafta herhangi bir şey yapmış olabilirsiniz. Farklı şekilde değerlendirmiş olabilirsiniz zamanınızı. Bunlara kötü demek istemiyorum. Asla öyle bir şey yok. Bunlar tam tersi çok güzel şeylerdir. Yani bizim farklı şeyler yapmamız, hobiler edinmemiz, arkadaşlarımızla zaman geçirmemiz, yani evde farklı işler yapmamız. Fakat problem ne biliyor musunuz? Bunlar eğer düzenli olarak, düzenli bir şekilde kiliseye gelmemize engel olmaya başlıyorsa orada büyük bir kırmızı alarm çalması lazım hayatlarımızda. Her hafta temizlik yapmak için, kendime zaman ayırmak için, bir hafta sonum var demek için, evi onarmak için başka güzel dediğimiz bahaneler saya saya artık bir alışkanlık haline getiriyorsak kiliseye gelmemeyi, o zaman yani bu hayatımızda düzenli bir şekilde bizi kiliseden alıkoyan güzel olan aktiviteler bile aslında aktivitelerin tutsaklığıyla onların Tanrı'nın yerine geçmesine sebep oluyor. O yüzden diyorum yani bir kez yapmışız, iki kez yapmışız, şu olmuş, bu olmuş, ben bundan bahsetmiyorum. Düzenli bir şekilde kiliseye gelmemize engel olan şeylerden bahsediyorum. Düzenli bir şekilde bizi Tanrı'nın eline gitmekten alıkoyan bahanelerimizden bahsediyorum aslında. Oysa Rab bunların ortasında bize öncelikle onu sevmemizi, onu yüreğimizin en önemli yerine koymamızı istiyor değil mi? Onu sevmemizi buyuruyor. Bütün yüreğimizle, bütün canımızla, bütün aklımızla, her şeyden çok, her şeyden önce onu sevmemizi istiyor. Onu tanımamızı istiyor. Onunla zaman geçirmemizi istiyor. Ve bütün bunlara vaazımın sonunda siz karar vereceksiniz diye umuyorum zaten. Özellikle kiliseye gelmemek konusunda Charles Spurgeon adında ünlü bir vaiz var. 1891'de vermiş olduğu bir vaazda söylediği bir sözü okumak istiyorum. Bir kısmını birçoğunuz duymuşsunuzdur. Mükemmel olanı bulana kadar diyor, bir kiliseye hiç katılmamış olsaydım asla bir kiliseye katılmazdım. Ve ona katıldığım an eğer bir tane bile bulsaydım diyor, onu mahvederdim. Ben katıldığımda mahvolmuş olacaktı çünkü diyor. Çünkü ben üye olduktan sonra mükemmel bir kilise olmayacaktı. Yine de kusurlu olsa da diyor, bizim için dünyadaki en sevgili, en değerli yer kilisedir. Kusurlarına rağmen, sorunlarına rağmen. Kendilerini önce Rab'e adayan herkes diyor, mümkün olduğu kadar çabuk kendilerini Rab'in halkına da vermelidir. Çünkü Tanrı böyle tasarladı aslında kiliseyi. Tanrı böyle tasarladı aslında iman hayatını. Daha önce de söylediğim gibi diyor Charles Spurgeon, kilise kusurludur ama eğer Rab'e aitseniz bu ona katılmanız için bir mazeret değildir. Dediği bir nokta özellikle çok dikkat çekici. Mükemmeli arıyorsanız gitmeyin çünkü siz mükemmel olmadığınız için gittiğinizde o mükemmeli bozacaksınız. Herkes böyle düşünse aslında bence birbirimizi daha iyi anlayacağız. Herkes böyle düşünse aslında kilise olmanın ne demek olduğunu birlikte daha iyi kavrayıp kucaklamış olacağız değil mi? Harika bir şey söylüyor Charles Spurgeon. Düşüncelerimizi, yüreğimizi nasıl hareket etmemiz gerektiğini aslında bir şekilde bize anlatıyor değil mi? Her birimizin farklı şikayetleri olabilir. Ama unutmayalım kilisenin, kilise derken sizden de bahsediyorum, kendimden de bahsediyorum. Bu binadan bahsetmeyelim ben. Bu bina olmasa da olur. Ama kilisenin, yani bizlerin önemli bir ortak noktası var. Hepimiz günahlarımızın bağışlanmasına sahibiz. İsa Mesih aracılığıyla. Ve İsa Mesih'e olan sevgimiz hepimizin ortaktır. İsa'yı seviyoruz. İsa için buraya geliyoruz. Kimsenin yani yüzünün, gözünün güzelliğini görmeye gelmiyoruz. İsa Mesih'i yüceltmeye geliyoruz. Tanrı'nın sözünü anlatmaya geliyoruz. Kardeşlerimize söyleyecek bir duamız, ezgimiz, mezmurumuz olsun diye geliyoruz. Bir teşvik sözü vermeye ve bazen almaya geliyoruz değil mi? Bizi bir araya getiren şey aslında budur. Diğer şeyler odaklandığımızda gözümüzü köreltip bizi uzaklaştıracak şeylerdir. Ama bunlar odaklandığımızda bizi bir araya getirecek çok büyük değerlerdir. Ve güçlü bir yapıştırıcıdır aslında. Kimsenin ayıramayacağı, kimsenin araya giremeyeceği. Tanrı, değerli dostlar, her birimizin hayatında bir şekilde çalışmaktadır. Burada oturan her insanın, her bir bireyin, kişinin hayatında mutlaka ama mutlaka bir şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle bizler de rahatsız olduğumuz konular olsa da birbirimizi kucaklamamız gerekiyor. Çünkü Tanrı hala her birimizde çalışıyor. Tanrı hala her birimizi değiştirmeye çalışıyor. Tanrı hala her birimize öğretmeye çalışıyor. Dolayısıyla kardeşimi kucaklamam gerekiyor. Çünkü onda da bir şeyi değiştirmek için çalışıyor. Bende de bir şeyi değiştirmek için çalışıyor. Mükemmel olan kimse yok. Mükemmel olduğunu iddia edenin zaten Rab'in kurtarışına ihtiyacı var. İsa Mesih bu konuda iddia edenlerin hepsini de yargılamıştır aslında. Öyle bir şey yok demiştir. Dışarıda belki de asla bağlantı kuramayacağımız biriyle burada topluluk olarak bir araya geliyoruz değil mi? Belki de hiç tanışamayacağımız, hiç ne alaka yani o kim, ben kim, ben kimim, onlar kim? Bir araya gelemeyeceğimiz kişilerle İsa Mesih'in adının altında bir araya gelebiliyoruz. Bir araya gelemeyeceğimiz mesleklerle, tahsillerle, işte yaşlarla, kültürlerle, ırklarla, milletlerle İsa'nın adı bizi bir araya getiriyor. İsa'nın adı birlikte onda sevinmemizi sağlıyor. İsa'nın adı birlikte Tanrı'nın yüceliğine bakıp hayran olmamız gerçeğini ortaya koyuyor, gerçekleştiriyor aslında. Bir kilise olarak birlikte yaşıyoruz. Ve aslında Mesih ne yapıyor? Bizi birbirimize bağlayan şey oluyor değil mi? İsmin kendisi oluyor. O yüce isim etrafında bir araya geliyor son doğrusu. İbraniler 10. bölüm 23-25 ayetleri şöyle söylüyor. Açıkça benimsediğiniz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir. İbraniler 10-23-25. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim. Aynı zamanda 32-35 ayetleri şöyle devam ediyor. Sizlerse aydınlıktan sonra acılarla dolu büyük bir mücadeleye dayandığınız o ilk günleri anımsayın. Bazen sitemlere, sıkıntılara uğrayıp seyirlik oldunuz. Bazen de aynı durumda olanlarla dayanışma içine girdiniz. Hem hapistekilerin dertlerine ortak oldunuz, hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınızın yağma edilmesini bile sevinçle karşıladınız. Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Amin. Bakın bu dikkat edin. Bütün bunları, bu okuduğumuz şeyleri nasıl yaşıyorlar? Bir topluluk olarak birlikte yaşıyorlar. Değil mi? Dikkat çekmek istediğim nokta o. Bir topluluk olarak birlikte yaşıyorlar. Birlikte başarıyorlar. Birlikte dayanıp birlikte başarmaya devam edeceksiniz diyor aslında Rab'in sözü onlara. Dayanmakla ilgili bir bölüm ama benim vaazım dayanmak üzerine değil, bir araya gelmemizin önemi üzerine. Çünkü bu bölümün vurguladığı sonuna kadar dayanma durumu aslında bir kişinin kendi başına üstesinden gelebileceği bir durum değil. Kendi başına denip de hayal kırıklığı yaşayan birçok insan da gördüm, birçok insanla da tanıştım. Birbirimizle ilerleyerek, birbirimizi güçlendirerek, birbirimizi ayağa kaldırarak, Rab'in lütfu sayesinde aslında üstesinden gelebileceğimiz bir durumdur bunlar. Zaman yakındır değerli kardeşler. Zaman yakındır. Dünya hiç olmadığı kadar Rab'in sözünde dediği şeyleri yaşıyor. Bulunduğumuz devirde, bulunduğumuz yüzyılda, bulunduğumuz dönemde. Rab'in gelişi dün olduğundan daha yakındır bugün. Dünyada son yüzyılda olan olaylara baktığımızda, içinde bulunduğumuz bu son 4-5 yıla baktığımız olaylara baktığımızda, aslında yüzyıllardır İsa Mesih'in dediği doğum sancıları başlamış bile. Sadece dünyada çıkan 2 tane dünya savaşı son kaç yılda çıktı ki zaten? Çok mu uzun bir dönem oldu? Hayır. Salgın hastalıklar çok uzun süre önce mi oldu? Son 100 yıl içinde oldu hepsi. Bu kadar çok deprem, yangın, bir sürü kötü haber, açlık, yoksulluk, savaş haberleri, savaş gürültüleri. Dünya savaşından sonra hiç olmadığı kadar yükseliyor. Her an böyle bir dünya savaşı daha çıkacak, bölgemiz karmakarışık olacak diye eminim birçok kişi bekliyor. Ama sorun ne? Bunlar olurken biz nereye bakıyoruz ve nasıl yorumluyoruz? Bunlar olurken korkuyor muyuz yoksa cesaret bulup Rab'in sözüne bakıp daha da teşvik mi alıyoruz? Çünkü bunlar 2000 yıl önce söylenmiş sözler. 2000 yıl önce gerçekleşecek diye, yerine getirilecek diye vaat edilen sözler aslında. Rab kilisesi için bir amaç belirlemiştir bütün bunların ortasında. Tanrı kilisesine bir misyon, bir görev vermiştir. Dünyanın bu karışıklığının içinde kilise bu karışıklığa kapılamaz. Kilise bu karışıklığı görmezden gelemez. Kilise bu karışıklığın içerisinde geri çekilip kendi içimizde ibadet edelim, aman dışarıyla bağlantımızı keselim diyemez. tam tersine ne kadar çok kişiye ulaşıp onları Tanrı'nın egemenliğine davet edebiliriz diye düşünür. Onlara bu esenliği almanın yolunu göstermek için bir kaygı çeker kilise. Bu harika birliktelik bizzat Tanrı tarafından sağlanmıştır. Bu görev kiliseye verilmiştir. Ve bir araya gelmeden bunu yapabilmemiz mümkün değil. Bir araya gelmeden Tanrı'nın verdiği görevleri ilerletebilmemiz, bizim için konuşuyorum, mümkün değil. Maktab 16-18'de Petrus büyük bir iman ikrarı yapıyor, değil mi? Diyor ki, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin ve İsa ne diyor? Kiliseden bahsediyor ve diyor ki, kilisemi kuracağım. Ben de kilisemi kuracağım diyor bu kaya üzerinde. Demek ki geliş amacı nedir? Kurtulanlar topluluğunun kilisesini kurmak. İsa Mesih geldiğinde onun Rab ve kurtarıcı olduğu anlaşıldığında o iman ikrarını övüp diyor ki ben kilisemi kuracağım. Bunun için geldiğini söylüyor aslında. Tanrı sır olan isteğini diyor bize anlattı, açıkladı diyor. Bu sır kiliseyle ilgiliydi diyor kutsal yazıda. Ve kilise aslında Tanrı'nın artık ileri karakoludur bir anlamda. Yeryüzündeki, dünyadaki elçiliğidir, konsolosluğudur. İnsanlara Tanrı'yla yol gösterecek bir kurum haline gelmiştir. Tanrı'yla, İsa Mesih'in insanları Tanrı'yla barıştırdığı haberini duyurma görevi üstlenmiştir kilise. Ve İsa Mesih baktığımızda geliş amacı bu sırrı ilk defa orada açıklıyor. Ve kutsal yazılarda görüyoruz ki kilise Rab'in bedenidir. Kilise İsa Mesih'in bedenidir. Aynı zamanda bazen de onu damat, kiliseyi de gelin olarak tanımlar. Kilise onun gelinidir der kutsal yazılar. Büyük bir görev ve büyük bir amaç için çağrılanların dolayısıyla topluluğu oluyor. Bu nedenle özellikle bugün kilisede var olmamızın öncelikli nedenlerinden biri Rab'in amacına hizmet etmektir. Bunu unutmadan kiliseye gelmemiz gerekiyor. Kiliseye gelirken Rab'in amacına hizmet etmiş oluyoruz aslında. Kiliseye gelirken Tanrı'nın amaçladığı organizasyonu, bir organizmayı aslında yaşatmış oluyoruz. Dahil olmuş oluyoruz. İçine girmiş bulunuyoruz. Kiliseye bu amaçla katılmamız gerekiyor. Topluluğa dahil olmanın ne demek olduğunu bu amaçla görmemiz gerekiyor. Biz bir hizmet için buraya geliyoruz aslında. Tanrı'yı yüceltmek için, bir kardeşimizi teşvik etmek için, dışarıya bereket olmak için ve karanlığa bir ışık yapmak için aslında. Ve baktığımızda Rab başka amaçlardan bahsediyor. Matta'nın genel olarak İsrail halkına seslenişini düşünürsek Matta bölümü özellikle İbrani halkına Mesih'in müjdesini veriyor. Tanrı'nın egemenliğinden daha çok bahsetmesi çerçevesinde burada kilisenin kurulmasıyla ilgili kısmı anlatması tesadüf değil. Tanrı'nın krallığı kiliseyle gelişiyor. Tanrı'nın krallığı aslında kiliseyle ilerliyor. Göksel egemenliğin içinde kilisenin rolü çok büyüktür, hafife almayın. Tanrı kiliseyi tam olarak bu amaç için belirlemiştir ve Mesih gelene dek biz onunla buluşuncaya dek kilisenin bu varlığı devam edecek. Kutsal yazılar diyor ki kilisemi kuracağım ve ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Rab'bin sözüdür bu değerli dostlar. Kilisenin bu varlığı devam edecek ve bizlerin de sadakati ve birlikteliği o güne dek devam etmeli. O güne dek gerçekten bu görevi yılmadan bıkmadan sürdürmemiz gerekiyor. Ve bu da önemli durumun ortasında, bu önemli durumdan dolayı ikinci olarak sebep nedir? Gelmemizin sebebi. Az önce İbraniler mektubunda 10:25'te okudum. Tekrar hatırlayalım. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim. Bize bir amaç veriyor bu ayet. Bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. Tamam da neden? Yani niye bir araya gidiyoruz? Ne diyor? O günün yaklaştığını gördükçe birbirinizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayete getireceğinizi düşünün. O günün yaklaştığını gördükçe birbirinizi daha çok yüreklendirin. Demek ki geliş amacımız bu. Bütün dünya umutsuzken, Bütün dünya umut bile edemiyorken bakın, edemiyor kardeşim, ne bu ülke edebiliyor, ne bu bölge edebiliyor, ne de dünya edebiliyor. Bizim bir araya geliş amacımızın en büyük ikinci nedeni işte birbirimize umut olmak. Birbirimize Tanrı'nın sözünü hatırlatıp cesaret olmak. Birbirimizin sarkık ellerini güçlendirmek. Birbirimizin çökmüş dizlerini ayağa kaldırmak. Kilise tam olarak budur. Kilise tam olarak bunu yapmalı. Tanrı'nın sözü bu konuda bize bir öneride bulunmuyor. Ya rica ediyorum, öneriyorum, böyle yaparsanız daha iyi olur demiyor. Yapmayın diyor. Bir araya gelmekten vazgeçmeyin diyor. Bir buyruktur bu. Bir rica değil arkadaşlar. Bizim keyfimize bırakılmış bir durum değil aslında. Eğer İsa Mesih'i seviyorsak, kutsal yazılar diyor ki onun buyruklarını yerine getirirsiniz. Buyruklarını yerine getirmiyorsanız seviyorum demeyin diyor açıkçası. Direkt ayet bunu konuşuyor bize. Hatta yalan söylüyor diyor bunu yapanlar. O yüzden Mesih'i seviyorsak ona itaat etmek için yapıyoruz aslında yaptığımız her şeyi en başında. Hristiyansak eğer, bu buyruğu yerine getirmek en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Çünkü İsa Mesih yine diyorum, beni seven buyruklarımı yerine getirir diyor. Çarmıhını yüklenip ardından gitmeyen ona layık değildir. Hepimizin çarmıhını yüklenmesi gerekiyor. Bu bazen zorlu hayat koşullarımız olabilir, bazen düşüncelerimiz olabilir, bazen sınavlarımız olabilir, bazen hiç hayal edemeyeceğimiz sıkıntılarımız olabilir. Ama Tanrı'nın sözü diyor ki o çarmıhı taşıyarak arkamdan gel. Her şeye rağmen beni yüceltmek için harekete geç. Üçüncü olarak değerli dostlar, hangi kaynaktan beslenirsek ona dönüşürüz. Hangi kaynaktan beslenirsek ona dönüşmeye başlarız. Başlayacağız. Korkuyla besleniyorsak korkmaya başlayacağız. Türlü türlü teorilerle besleniyorsak türlü teorilerin içerisinde korkup cesaretimizi yitireceğiz. Dışarıdaki bütün insanlar gibi sadece bu umutsuzluğa odaklanıyorsak, sadece bu dünyaya odaklanıyorsak, Rabbin sözünü bir tarafa bırakıp sadece o teori, bu teori, şu kötü haber, bu felaket, bu kaos diye odaklanıyorsak en sonunda biz de ona dönüşeceğiz. Düşüncelerimiz ona dönüşecek. Yüreklerimiz ona dönüşecek. Eylemlerimiz ona dönüşecek. Öyleyse nasıl yaşadığınıza dikkat edin diyor kutsal yazılar. Bilgisizler gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Bana çok komik geliyor. Bu söze inanıp da bu sözden beslenmek ve yorumlamak yerine dünyaya kulak asmamız çok komik geliyor. Ben de yapıyorum bazen bu arada bu hatayı. Çok komik bir duruma düşüyoruz ama. İmanımıza göre çok komik duruma düşüyoruz. Anlattıklarımıza göre çok komik duruma düşüyoruz. Yaydığımız söze göre çok komik duruma düşüyoruz. Eğer böyle düşünüyorsak uyanalım. Eğer böyle düşünüyorsak harekete geçelim. Birçoğumuz için kilise Tanrı'nın sözünün detaylı olarak duyup düşündüğü bir yerdir. Birlikte teşvik aldığımız bir yerdir. Ruhsal olarak beslendiğimiz ve büyüdüğümüz aslında tek yerdir. Dışarıdaki arkadaş ortamlarımızın hangisinde bize ruhsal konular ya da Tanrı sözüyle büyümekten bahsediliyor? Hangisi bize Tanrı'nın yüceliğini gösteriyor? Hangisi bize gerçekten Tanrı'ya bakmanın öneminden bahsediyor? Her birimiz bu ülkede yaşıyoruz. Okulumuzda, iş yerimizde, arkadaşlıklarımızda, komşu ilişkilerimizde, dostluklarımızda hangi konuşma gerçekten Tanrı'yı yüceltiyor? Benim yani dahil olduğum, gördüğüm şey, çok özür diliyorum, sadece günah, pislik, ilişkiler, alkol, uyuşturucu, fuhuş, dünyasal kaygılar, sıkıntılar, zorluklar, zulümler, başka da bir şey yok. Bir erkek ortamında adam akıllı bir konu konuşulmuyor mesela. Bir kadın ortamında dedikodudan başka bir şey yapılmıyor mesela. Erkekler de kadınlar da büyük sıkıntılar yaşıyor aslında. Tanrı'dan uzak topluluklarında. Düşünün bir de kiliseyi çıkaralım arada. Biz neye dönüşeceğiz arkadaşlar? Okulumuzda neye dönüşeceğiz? İşlerimizde neye dönüşeceğiz? Komşu ilişkilerimizde neye dönüşeceğiz? İnanın bana, bir canavara dönüşeceğiz. Bunlardan hiçbir farkımız kalmayacak. Oysa kutsal yazılar diyor ki kilise bu dünyadan çağrılıp kutsal olmaya çağrılmış ve yine bu dünyaya gönderilmek üzere atanmışların topluluğudur. Bu dünyadan yine bu dünyaya gönderiliyoruz. Hayatın yoğunluğu ve koşturmacası içerisinde Tanrı'ya gözlerimizi dikip odaklanacağımız yegane yer burasıyken, o günü de dışarıda ayırmayı alışkanlık haline getirdiğimiz takdirde ruhsal olarak besleneceğimiz çok az zamanlar bulmaya başlayacağız. Çünkü kendi kendimizi teşvik etmek çok zor. Bir kardeşimin beni teşvik etmesine ihtiyacım var. Kardeşlerimin dualarını duymaya ihtiyacım var. Kardeşlerimin cesaret sözlerini duymaya ihtiyacım var. İnanın bana, burada dua zamanında sizin dualarınızdan o kadar teşvik alıyorum ki ben. O kadar iyi hissettiriyor ki bana aracılığınızla Rabbin yüceltilmesi. Kötü bir noktaya, iman yürüyüşümüzde kötü bir noktaya kolay kolay gelmiyoruz. Ama aynı zamanda bu basit gördüğümüz bazı tehlikeler bizi kolay kolay oraya götürebiliyor. Birçok kardeş kilisede farklı vaaz konularında vaaz veriyor. Ramazan abi, Özgür Cerdan, farklı kardeşler, ismini saymadığım birçok kişi, geçmişte daha fazlaydı, şimdi de artıyor hamdolsun. Birçok konuda Rabbin sözünü vaaz ediyorlar. Ben ayrı konulara değiniyorum, onlar farklı konulara değiniyorlar. Ve bu şekilde aslında sizlere Rabbin sözünü anlatabilmek için bir çaba gösteriyoruz. Ve inanıyorum ki Rab bu vaazlar aracılığıyla her birimizin yüreğine bir şekilde konuşuyor. Ve bizi harekete geçiriyor. Niye? Özgür'ün sözü değil bunlar, Tanrı'nın sözleridir. Kendi sözlerimi size iletsem bu kadar iddialı konuşamam. Ama Tanrı'nın sözlerini ilettiğim için iddialı konuşuyorum. Çünkü benim hikmetim, benim gücüm buradan geliyor, kendimden değil. Tanrı'nın sözlerini yüceltmek, onun yüceliğini size göstermek istiyorum. Ve Rab kilise önderlerine, vaizlere sözü emanet etme görevini vermişse eğer, eminim ki her birimizi besleyecek şeyin o olduğunu bilerek verdi. Tanrı çünkü kilisede roller tasarladı, değil mi? Böyle tasarladı. İbraniler 4:12 diyor ki Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilik ve eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler diyor. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Bu güçlü söz birilerine verilen vaaz etme göreviyle kardeşler hayatımıza giriyor. Birilerinin yaptığı hizmet de hayatlarımıza giriyor. Ve bu ayetin dediği gibi bizi değiştirecek güçlü olan şey işte bu sözdür. Bunun öyle olmadığını düşünen biriyle ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum vaazın sonuna yaklaşırken. Kiliseye giden bir kişi bir gün bir gazetenin editörüne bir mektup yazıyor. Ve diyor ki her pazar kiliseye gitmek anlamsızdır. Boş verin diyor. Yani gidin başka şeyler yapın pazar başka. Kiliseye niye zaman ayırıyorsunuz? Ve bunu şöyle dedi. 30 yıldır gidiyorum diye yazdı. Hani bir şey olmadı diyor. Ve o zaman içinde 3000 vaaz gibi bir şey duydum diyor bunu yazan kişi. Ama hayatım boyunca onlardan tek bir tanesini hatırlamıyorum. Bu yüzden zamanımı boşa harcadığımı düşünüyorum diyor. Boşuna gidiyorum oraya. Hatta vaizler de vaaz ederek zamanlarını boşa harcıyorlar. Boşu boşuna oturup saatlerce hazırlıyorlar, uğraşıyorlar. Getirip orada da bir de konuşuyorlar. Boş boş zaman geçiriyorlar. Editör şöyle cevaplıyor onu. Aslında o cevaplamıyor, bir tartışma başlatıyor. Editöre mektuplar köşesi oluşuyor. Yıllar önceki olay olduğu için böyle sosyal medyaya açalım yazalım diye bir olay yok. Editöre mektuplar köşesinde bu bir tartışma başlatıyor. Kimileri diyor ki kiliseye gitmek önemli, kimileri diyor ki kiliseye gitmek, katılıyorum bu adama, boş boşuna gitmeyelim kiliseye. Ve birisi çok önemli bir şey yazana kadar tartışma o gazetede haftalarca sürdü. En son birisi ne yaptı biliyor musunuz? Yazdı ki editöre, 30 yıldır evliyim ve bu süre içinde karım yaklaşık 32 bin yemek pişirdi bana. Ama hayatım boyunca o yemeklerden bir tanesinin bile tüm menüsünü hatırlamıyorum. Ama şunu biliyorum, hepsi beni besledi. Ve işimi yapmak için ihtiyacım olan gücü verdi bana. Karım bana bu yemekleri vermemiş olsaydı, bugün fiziksel olarak ölmüş olurdum diyor. Her iki yemek yapmayı benim gibi hiç beceremiyorsa o adam. Aynı şekilde diyor, beslenmek için kiliseye gitmeseydim, bugün ruhen ölmüştüm. Hatırlamamak, farklı şeyler savunmak, ya da şu ya da bu demek, onu gerçek kılmıyor. Bizi bir şekilde besliyor, bizi bir şekilde yönlendiriyor. Bir şekilde hayatımıza bir kelime, bir söz bile işliyor ve onu uygulamak için bize bir güç veriyor. Bazen cesaretimizi kaybediyoruz, yoruluyoruz. Ama duyduğumuz bir söz bizi yeniden ayağa kalkıp ilerleme gücüyle dolduruyor, değil mi? Bu böyle oluyor. Çünkü hepimizin ihtiyacı var. Hepimizin teşvik sözüne ihtiyacı var. Hepimizin cesarete ihtiyacı var. Hepimizin tanrısal gerçekleri duymaya ihtiyacı var. Hepimizin yargı eli yerine ayağa kaldırmak için uzanan bir ele ihtiyacı var. Dünya zaten yeterince bize yargılamak için uzatıyor parmağı. Ama bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bizim o elin ayağa kaldırılmak için bize uzanmasına ihtiyacımız var. O yüzden değerli kardeşler, tümünü hatırlamasak bile günlük yürüyüşümüz, düşüncelerimiz, davranışlarımız da büyük etki yapıyor ve bizi değiştiriyor kilisede duyduğumuz şeyler. Birbirimizden duyduğumuz şeyler. Daha önce bir vaaz vermiştim. Kilisenin birliğinden yine bahsetmiştim. Kutsal ruhun gücünden bahsetmiştim. Ve özellikle kutsal ruhun armağanlarının bize verilmesinin nedeni değerli kardeşler, kilisenin gelişmesidir demiştim. Aynı şeyi söylüyorum. Bir ruhsal armağan aldıysak Tanrı biz oturup keyfini sürelim diye bize vermiyor. Kilisenin gelişmesi için veriyor. Her birimiz aldığımız armağanları kilise gelişsin diye alıyoruz aslında. Bakın Romalılar 12:4-8 diyor ki bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz diyor. Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse imanı oranında peygamberlik etsin. Hizmetse hizmet etsin. Öğretmekse öğretsin. Öğüt veren öğütte bulunsun. Bağışta bulunan bunu cömertçe yapsın. Yöneten gayretle yönetsin. Merhamet eden bunu güler yüzle yapsın. Amin. Bize verilen görev tam olarak budur. Kiliseden uzak durmamız ne demek biliyor musunuz? Demiştim ya, sonuna geldiğimizde umuyorum anlayacaksınız. Parçası olduğumuz bu bedenden, Mesih'in bedeninden uzak durmamız anlamına geliyor. Biz Mesih'e diyoruz ki senin bedenine ihtiyacım yok. Senin beni yerleştirdiğin yerde olmayacağım. Senin bana verdiğin armağanları ben onun gelişmesi için kullanmayacağım. Bunu söylemiş oluyoruz tam olarak. Aslında çok tehlikeli bir şey yapmış oluyoruz. Bunu belki sözlerimizle söylemiyoruz. Farkında da değiliz belki ne olduğunu. Ama kiliseyi boş vererek, kiliseyi önemsizleştirerek, kiliseye gitmenin önemini bilmeyerek aslında tam olarak bunları iddia etmiş oluyoruz yaşantımızda. Bu durum kişisel kararlarımızı ya da duygusal durumumuzun ne olduğunu çok aşan bir konudur kardeşim. Bu mesele benim meselem değil, bu mesele Tanrı'nın halkıyla meselesidir. O zaman ben kimim ki biri yüzünden kiliseye gitmeyeyim? Ya da biri kim ki beni kiliseden uzaklaştırsın? O yüzden olmamız gerekiyor. O yüzden bulunmamız gerekiyor ve motivasyon kaynağımızın Tanrı'nın bedeninde bize verilen görevi yerine getirmek olması gerekiyor. O zaman olayları farklı yorumlayacağız. O zaman durumlara farklı bakmaya başlayacağız. Çünkü daha görkemli bir planın, Tanrı'nın görkemli planının bir parçası olduğumuz gerçeği var burada, bu ayetlerde. O yüzden size tekrar söylemek istiyorum. Bu bilinçle bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. Bu bilinçle vazgeçen kardeşleri teşvik edelim. Bu bilinçle onları kiliseye, Rabbin halkının arasına yeniden davet edelim. Ve bu bilinçle inanmayanları da aslında çağıralım. Çünkü Tanrı'nın görkemini yansıtacak, yol, gerçek ve yaşam olan İsa'nın dışında başka bir yerde yoktur, isim de yoktur, yaşam da yoktur, plan da yoktur. O zaman bunu hepimizin paylaşması gerekiyor. Galatyalılar 6:2'nin dediği gibi, birbirinizin yükünü taşıyın. Böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz. Bu armağanları kullanarak birbirimizin yükünü taşıyıp, Mesih'in yasasını bir yerine getirerek, birbirimizi sevmeye, birbirimizi teselli etmeye, birbirimizi bağışlamaya, birbirimiz için dua etmeye, birbirimize paylaştık içerisinde olmaya çağrıldık. Ve bütün bunlar kutsal kitabın bize buyurduğu şeylerdir. O zaman buraya gelmezsem nasıl yapacağım? O zaman kilisede bulunmazsam nasıl görevimi yerine getireceğim? Tek başımayken bu buyrukları nasıl yerine getireceğim? İnternette vaaz dinleyerek bu buyrukları nasıl yerine getireceğim? Online bir şekilde bir şeyler paylaşarak bu buyrukları nasıl yerine getireceğim? Tam olarak yapamayız. Bir eksiklik kalır mutlaka. Ayrıca Özdeyişler 27:17 der ki, demir demiri biler, insan da insanı. Birbirimizi bilemek için de buradayız. Birbirimizi bir nevi törpülemek için de buradayız aslında. Ancak o şekilde gerçekten iyi olanı yapmaya başlayacağız. Birisi bize bir bakış açısı sunduğunda belki görmediğimiz bir şekilde görmüş olacağız bazı konuları. Ve bununla birlikte tek başına yapamayacağımızın en büyük kanıtı da Mesih'in beden alıp aramıza gelmesidir. Tanrı beden aldı ve aramızda yaşadı. İnsanlarla ilişki kurdu. Yarattıklarıyla ilişki kurdu. Onların hayatlarına dokundu. Onlarla birlikte zaman geçirdi. Ve kilisenin ne demek olduğunu aslında kendisi bu şekilde öğrendi. Tanrı bile gelip yarattıklarıyla zaman geçirdi. Bu kadar ayetin dışında daha çok ayet var. Çok çalışacak bölüm var ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Az sonra Rab'in sofrasından alacağız. Rab'in sofrasına yaklaşmak için de kiliseye gelmemiz şarttır. İsa Mesih'in bedenini ve kanını temsil eden bu sofradan beni anmak için böyle yapın dediği buyruğu uygulamak için de kiliseye gelmemiz gerekiyor. Dışarıda kendi başımıza öyle bir sofraya ortak olamıyoruz. Çünkü Mesih bu sofrayı kilisesine bıraktı. Ve bir araya gelip bu sofra aracılığıyla ne yaptı? Onu anlamamızı istedi. İbraniler 3:12-15'i okuyarak vaazımı bitirmek istiyorum. 3. bölüm 12-15. Ey kardeşler, hiçbiriniz de diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. Gün bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın. Çünkü Mesih'e ortak olduk. Yalnız başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürmeliyiz. Yukarıda belirtildiği gibi bugün onun sesini duyarsanız, atalarınızın baş kaldırdığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Rab sizi bereketlesin.